Ayrım 27, İkinci Adam, 1950-1964, 3. Cilt, Şevket Süreyya Aydemir, sayfa 357. Tek söz sahibi olmak. DP ileri gelenlerinden ve Adnan Menderes'in yakın arkadaşlarından diğer biri, o devri canlandırırken Menderes hakkındaki görüşlerini şöyle özetledi. Adnan Bey'in tek söz sahibi olması önlenemedi. Halbuki o bunu isteyen adam değildi. İkna edilebilir, sözünden döndürülebilir adamdı. Az daha hata yapıyorduk diyebilirdi. Fakat işte bunu söyletecek adam görünmedi. Ekseriyet patronun gözünün içine bakıyordu. Genel kurul arkadaşları o seviyeye intibak edemediler. Adnan Bey parti üzerinde tek sözlülük kurmaya sevk edildi. Kimse kimseye büyüklük telkin edemez. Bu bir nevi Allah vergisidir. Ama herkes size sen büyük adamsın deyince, Demokrat Parti kurucularının ve birçok yöneticilerin Halk Partisi ekolünden yetişmesi onları örs ve çekiç arasında bıraktı. Demokratik ruhlu halk çocukları ve ekolün tesiri altında sonuna kadar kaldılar. 1957 seçimlerini biz ekonomik sebeplerden kaybetmedik. Yani bu seçimlerdeki oy kaybını kastediyorum. Yönetim hatalarımızla kaybettik. Hele genel idare kurulu ve nüfuzlular hep adam kayırma yoluna gittiler. Haydi bunların bir kısmını vefa borcu, yani sadakatin bedeli sayalım. Ama işler öyle yürüdü ki mesela Bayer ve arkadaşları bu vefa borcuna fazla bağlı kaldılar. Elle dokunulamayacak adamlar tutuldu. Bence mebus adede değil, oy kaybetmek mühimdi. Biz çok oy kaybettik. O kadar ki bize ekaliyetteyken iktidardaki parti diyebildiler. Bu önde gelen politikacıların sözleri de onları bazı cephelerden ışık tutar. Fakat bence Adnan Menderes'i ruh yapısı ile en iyi tanıyanlardan biri Samet Ağaoğlu'dur. Şimdi biraz da onun Arkadaşım Menderes kitabından bazı parçalar vererek konumuza devam edelim. Sayfa 116. Arkadaşım Menderes'in mizaç yapısından bir çizgiyi belirtmek istiyorum. Bu her yönden sonsuz derecede dikkate değer insan, toprak adamı niteliğini şartlar ne olursa olsun yitirmiyordu. Böylece ruh ve limanın bir yanı hep masum çocuk kalıyor, masum çocuğun çevresine karşı gösterdiği ilgilerden kendisini kurtaramıyor, kulakları her yandan gelen sesi duyuyor, gözleri gelip geçen her şeyi görüyor, yine her ses, her hareket onda çeşitli tepkiler doğuruyordu. Bunun içindir ki kulağına getirilen dedikodulardan endişelere, vehimlere, telaşlara kapılıyor, yine bunun içindir ki zaman zaman küskünlüklere sebep oluyordu. Onun bu zaafından politika rakipleri, şahsi düşmanları, onu sevmeyenler çok faydalanıyorlardı. Bir siyaset adamının çevresini kollaması ile şu anlattığım ruh halini birbirinden ayırmak gerekiyor. Adnan Bey'in siyaset ve devlet adamı olarak olaylar, sözler karşısında gösterdiği büyük esneklik ve manevra kabiliyeti vardı. Bu kabiliyet onun aklından bir parçaydı. Dedikoduların uyandırdığı tepki ise manevra hünerinin tam tersi, sinirlerinden, hislerinden geliyordu. Ağaoğlu'nun Menderes için bu anlattıkları içli parçalardır. Ama bu parçalarda anlatılan bir lider tipi değildir. Gerçi lideri de elbette ki his ve sinirlerinden tecrit edemeyiz. Ama ne var ki lider, her şeyden evvel egosantrik, yani kendi mihveri etrafında bir insandır. Lider, kumandayı dedikodulardan değil, kendi karar ve iradesinden, antenlerin ona yetiştirdiği gerçeklerden alır. Hüküm ve hareketlerini, yalnız mantığın ve şartlardan gelen zorunlulukların emirlerini, temellerine dayamasını bilir. Dedikodularla dostluklarınız ayarlayan insanlar bütün sokakları doldururlar ama zaruretlerin mantığını iradesine hakim kılan adam pek bol yetişen tip değildir. Ama DP iktidarı boyunca partinin en yüksek kademelerinde bile dedikodunun bir bulaşıcı hastalık mikrobu gibi bu bünyeyi sardığı gizlenemez bir gerçektir. O kadar ki mesela Samet Ağaoğlu bile yukarıda bir parçasını verdiğimiz yazılarında hatta 27 Mayıs ihtilalini bile bir dedikodu temelini oturtmakta mahsur görmemiştir. Sayfa 116. 27 Mayıs'ın nasıl bir dedikodular temelini oturtulduğunu bugün görenler ve ileride öğrenecek kuşaklar Menderes'in çocuk saflığıyla karşılaşırlar, karşılaşacaklardır. Dedikoduların doğurduğu bir ihtilal ve çocuk saflığında bir lider. Sanıyorum ki Samet Ağaoğlu burada kelimeleri ve kavramları biraz acele ve dikkatsiz kullanmıştır. Halbuki Ağaoğlu, şair tabiatının ona verdiği duygu rüzgarlarına rağmen istediği zaman derine inebilen bir aydındır. Bu konuda çeşitli görüş ve yazıları daha da nakledebiliriz. Fakat konu nihayet ikinci adamın mihveri etrafındaki şartları, olayları ve başlıca şahsiyetleri belirtmek olduğuna göre gene şu 1957-1960 arasına dönelim. Daha önce de kaydettiğimiz gibi İnönü'nün muhalifleri bu safhadaki gelişmeleri ve hatta 27 Mayıs'ı tek kelimeyle izaha çalışmışlardır demiştik. Tahrikler. Yani İnönü ve muhalefet iktidar aleyhine tahriklerde bulunmuştur. Bu tahrikler iktidara göre haksızdır ama ne var ki gene DP'ye göre bu tahrikler ve iftiralar iktidarın temelini sarsarak evvela 1957 seçimlerine büyük oy kaybına sonra da 27 Mayıs ihtilaline varmıştır. Bu basit ve kolay izah tarzına Ağaoğlu da kapılmıştır. Öyle ki evvela dedikodunun psikolojik izahını yapar. Sayfa 115. Dedikodu insana has. Ne kişinin ne toplumun vazgeçmesi imkansız ihtiras. Hatta bir bakıma kişileri birbirine yaklaştıran, böylece cemiyetin kurulmasında önemli yeri olan ihtiras, insanın ve dima ve ruhlarda birikmiş tortların temizlenmesi. Sonra bir bakıma da söz ve konuşma hürriyeti dediğimiz kutsal kavramın bir parçası değil mi? Biraz da insanların karşılıklı kontrol vasıtalarından bizi kendimize çeki düzen vermeye zorlayan kuvvetlerden biri. Fakat işte bu mikrop bazen virüsleşiyor. Yalan, iftira, İstinat zehirleri saçmaya başlıyor. Artık yıkıcı olmuştur. Çeki düzen vermiyor, hiddetlendiriyor, kırıyor, vehimler yaratıyor. Kişilerin mizaç ve karakterine göre değişik tepkiler yaratıyor. Samet'in bu izahları herhangi bir sosyal psikoloji kitabında olduğu gibi yer alabilir. Ama dedikodunun besleyici kaynaklarına, dayandığı temellere de inmek şartıyla. Çünkü atalarımızın ateş olmayan yerde duman çıkmaz sözleri de asırların tecrübe hasılasıdır. Ama DP'nin 1957 sonrasının kendi aleyhine işleyen gidişatını münhasıran dedikodu, tahrik ve iftiralara bağlayışı gerçeğin idrakinden kaçınmaktan başka bir şey değildi. Halbuki artık çarklar birbirine çarpıyordu. Kutsallaştırılmış iktidar, putlaştırılmış insanlar artık boşalıyordu. Ankara'da Göl Gazinosu'nda sarhoşların eğlendiği bir gece lokalinde sahnede kızlar kırıtır ve herkes dünyayı toz pembe görürken oraya başta dahiliye vekili olmak üzere Ankara valisi Dilaver Argun ve arkadaşlarının gelişlerini bir masaya yerleşmek istediklerini gören gazino halkının bilinmeyen bir işgüdüyle bunları yadırgadığı, onlara ters tepkiler gösterdiği, onları istemediği ve orada duramayan bu kafilenin ardından öteberi attıkları olayının hikayesi o zaman Ankara'da yaygındı. Bu bir CHP tertibi olamazdı. Demek ki bir şeyler değişmiş, bir şeyler kaybolmuştu. Bir şeylerin değiştiği, bir şeylerin kaybolduğu ise doğruydu. Ama Ağaoğlu gibi bakmasını, düşünmesini ve yaşamasını bilen bir insan bile İşi bazen kolayına bağlamaya çalışır. Sayfa 115. Halk Partisi 1954 seçimlerinde yıkılırcasına kaybetti. Artık tutacağı yollar başka olacak. Demokrat Parti'yi bir yandan kendi içinden çökertecek manevralara girişirken, bir yandan da halk arasında ağır tahriklere koyulmak fırsatları arayacaktır. Eline geçenler de yok değil. Bir takım ekonomik zorluklar belirmiştir. Dükkanlar önünde kuyruklar gözüküyor. Döviz darlığı, ithalatı güçleştirmiş, birçok eşya kara borsaya düşmüş, bölük başının dokunulmazlığını kaldırmak, Kırşehir'i ilçeleştirmek gibi hatalar da yapılmış. Ben bu son şartların Samet Ağaoğlu tarafından da mübalağa edildiğine, abartıldığına inanıyorum. Vesika ile ekmek, vesika ile şeker, vesika ile çimento, vesika ile kefenlik bez verilen devirlerin yüksek icra makamlarında bulunmuşumdur. Bütün bu vesikaların kalkması, yeni yatırımlar, yeni tesisler, yeni tarım alanları, yeni nakil vasıtaları ve yeni yollar, silolar vesaire için elbette ki kemerler sıkılacaktır. DP bunun hem mücadelesinin hem realizasyonunu binbir hatalı tarafına ve arada binbir günahkara rağmen en geniş ölçüde başarmıştır. Halk Partisi elbette ki tahrikat yapacaktır. Ama bir iktidar partisi bu tahrikler önünde yıkılacak, parçalanacak ve acını kabul edecek hale gelmişse, hatta kendi içine, kendi kadrosuna bile güvenini kaybetmişse, o zaman bu partinin vücuduna saplanan ne bir dedikodu oku ne de Türkiye için tabii olan ve o zaman şiddetle mücadele edilen istihsal yetersizlikleridir. Bu artık bir iktidar yetersizliğidir, bir iktidar yorgunluğudur. Hem parti içinde şeflerin, organların birbirlerinden kopmaları, hem dışarıya karşı artık ak yüzle vaat edilecek bir şey kalmamasıdır. Tıpkı 1945'ten sonra İnönü'nün ve Halk Partisi'nin başına geldiği gibi. O halde artık bir iktidar düşecek ve bir başka iktidar gelecek demektir. Çünkü çok partili demokrasinin kanunu budur. Bu kanuna direnen er geç kaybedecektir. Vatan Cephesi. 1957 seçimlerindeki oy kaybı yukarıdan beri belirttiğimiz gibi iktidarı ve özellikle Menderes'i çok tedirgin etmişti. Bu tedirginlik de haklıydı da. Eğer bu böyle giderse 1960 seçimlerinde iktidarın kaybı kaçınılmazdı. İşte demokrasiyi egzotik bir nebata benzetip ona kapalı bir ser hazırlama düşünceleri, De Gaulle tipi otoriter bir demokrasi nizamına geçiş, hükümeti ve iktidarı dokunulmaz kılma hevesleri, toplu tevkifler veya parti kapatma düşünceleri, o garip basın kanunu, emeklilik kanunları ve radyonun iktidara tapulanması gibi bir takım yollar maksat için yetersiz de görünüyordu. Gene en doğrusu ne yapıp yapıp halkın oyu sağlanmalıydı. Mevcut ve müemmen görünen oylara eklenecek yeni oylar, benim bildiğime göre Menderes bu şekilde ve yeniden en az 700 bin oy sağlamak istiyordu. O halde DP üyeleri veya sempatizanları yetmezdi. İşi daha da sağlama bağlamalıydı. İşte o zaman yeni bir teşkilat, daha doğrusu yeni bir cephe düşünüldü. Vatan Cephesi. Bu öyle bir cephe olacaktı ki yurdun en ücra köylerine, köşelerine kadar inilerek oralarda gelecek seçim için DP'ye can ve yürekten oy gönüllüleri temin edecekti. Hem de ne uzun boylu partileşme merasimi vesaire olmadan. Her isteyen, her istediği anda ben vatan cephesindenim dedi mi veya bir köyün, bir mahallenin, herhangi bir kahvesinin kapısına vatan cephesi levhası asıldı mı her şey tamam olacaktı. Bir de eğlence tertip olunmuştu. Vatan cephesine giren aziz yurttaşların isimleri devlet radyosundan dizi dizi ilan edilecekti. Kadın erkek aynı soyadını taşıyan irli ufaklı bir kısmı belki beşikti. Yahu çoktan ölmüş bu aziz yurttaşların adları radyoda sıra sıra okundukça köy kahvelerinde, mahalle kahvelerinde şenlikler yapılacaktı. Hem de o zaman bizzat Menderes bu vatandaşların adlarını da sayarak onlara candan teşekkürlerini bildirmek şartıyla. Radyoda İnönü'nün adı anılmaz, sözü dinlenilemez, adı ansiklopedilerden çıkarılırken hem çok partili bir demokraside devlet radyosunun böylesine bir suistimali hiç de akla uygun değildi. Ama hükümeti millet seçmemiş miydi? Radyo milletin değil miydi? O halde radyo istenildiği gibi kullanılabilirdi. Bunlar... O zamanlar Menderes'e hoş görünen bir halk ihtilali hayalinin belki ilk stajları ve hazırlıklarıydı ama elbette ki yanlış ve tehlikeli hazırlıklarıydı. Vatan cephesi Menderes'in daha sonra Yassıada'da bunlar Demokrat Parti teşkilatıydı şeklinde konuşmasına rağmen hukuki bir nitelik taşımaz. Bir gizli cemiyet mahiyetinde de değildir. Vatan cephesi 1958'de düşünüldü ve dünyaya geldi. Eğer ihtilal araya girmeseydi bu ne oldukları belli olmayan coşkun cephe kalabalığı ya sadece bir seçim aleti, bir oy hazinesi olarak kullanılırdı yahut da Menderes'i nedense saran o halk ihtilali yolunda bir gün ve kritik bir anda mesela Konya'dan ayaklandırılacak ve delibaş isyan günlerini hatırlatacak bir halk akını bir mevcut dervişler seli gibi Ankara üstüne pekala yürütülebilirdi. Ama sonra Ankara'da bunlar ne yapar, nerede durur, nelerle yetinir elbette bilinmezdi. Nitekim Menderes'in ihtilal arifesinde Eskişehir'den mutlaka Konya'ya geçmek istemesini ve orada onu 100 bin kişinin beklediği hikayelerini bazı çevreler bugün de hatırlarlar. Hatta bu teşebbüsü önce olacak isimler bile verirler. Onlara göre daha önce tertibat alınmıştır. Ama ne var ki Menderes'in Konya'ya değil de Eskişehir'e gidişi bir hata olmuştur derler. Bu arada Konya'dan Ankara üstüne otobüsler vasıtalarla sevk edilecek ve Ankara'da anarşiyi bastıracak 10 bin kişi hakkında başvekile teminat verildiği, bu harekete bir cuma namazından sonra geçileceği hakkında haberler dinlemişizdir. Hatta bu cumaya bir de isim bulunduğu söylenir. Kanlı Cuma. Bu hikayeler belki kötü bir dedikodudur. Ama toplumun altyapısında ve ruh yapısında bir şeylerden nişan veren bu nişaneler mühimdir. Menderes'in ise böyle bir tertibi ve kardeş kavgasını tasvip edebileceğini elbette ihtimal verilmez. Bu cephenin doğuşunda muhalefet arasındaki güç birliği çabaları da müessir olmuş görünür. O güç birliği teşebbüsü ki Adnan Menderes ve onun sözcüleri buna katılmak isteyenleri ehli salip ve bu cereyanı teşvik eden gazeteleri meşrutiyet devrinde 31 Mart irtica hareketini tahrik eden basına benzetmişlerdi. Yorgunluk. Menderes'in arkadaşlarından Samet Ağaoğlu'na göre ise 1950-1960 arasında antidemokratik hiçbir çaba yoktur. Menderes'in 10 yıllık başbakanlığında 1957-1959 yılları bütün hayatının en yorucu davalarıyla doludur. 1950-1957 arasında koskoca bir devlet çeşitli yönlerden gelerek derecesi günden güne artan tahrik baskılarına rağmen demokratik prensiplerin ana çizgilerinden saptırmadan idareyi başarmıştır. Fakat gene bu süre içinde büyük sorumlulukları omuzlarına yüklemenin verdiği ağır yorgunlukta kendini hissettiriyordu artık. Onun deyimiyle devleti gittikçe idare edilmez hale sokan menfi propagandalar, muhalefetin maharetle tertiplediği meclis kavgaları, bazı en yakın arkadaşlarının bile gösterdikleri asık yüzler Adnan Bey'in ruhunda ekşimelere yol açıyordu. Bu satırlarda en önemli ve itiraz götürmez teşhis hiç şüphe yok ki Menderes'in ağır yorgunluğuydu. Yakınlarının pekala bildiği asabi haller, ani ve sebepsiz kahkahalarla, ani ve sebepsiz ağlamalar, hatta bir defasında Park Otel'de olduğu gibi daha şiddetli buhranlar bilhassa bu devrede kendini gösterir. Ama ne var ki vatan cephesi de bu devrede kurulmak istenmiştir. Yani Menderes'in hareketlerinde mantıki kontrolün ruhen en ziyade güçleştiği günlerde. Ağaoğlu'na göre Menderes'in vatan cephesi deyimi neler söylenmesi gerektiğini zaman zaman düşünmez olduğu günlerde söylendi. Menderes bu sözüyle hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşları memleket kalkınması davasında birleşmeye çağırıyordu. Kafasındaki ana fikir sadece buydu. Bir de partinin iç politikası bakımından hedefi vardı. Şu veya bu sebeplerle partiden uzaklaşmış isimleri yine partinin bir parçası olan vatan cephesi ocaklarında birleştirmek. Sayfa 127. Adnan Menderes'in Yassı Ada Mahkemesi karşısında bu konudaki izahları biraz başkadır. Bir vatan cephesi teşkilatı kurulmamıştır. Çünkü teşkilat denince bir yere bağlı olan kademeler manzumesi akla gelir. Bu esaslardan mesele ele alınınca açık olarak görülür ki bu teşkilat ne bir yere bağlı olmakta ne de ayrı usullerle çalışmaktadır. Vatan cephesi ocakları Demokrat Parti bucağına bağlı olan bir Demokrat Parti ocağından ibaretti. Vatan cephesi sözü bir siyasi slogandan ibarettir. Demokrat Parti'den ayrılanların veya tarafsız vatandaşların bir birlik haline getirilmesi için sarf edilmiş bir slogan. Mevcudiyeti maddi de yeri yoktur. Elle tutulur, gözle görülür bir teşkilat değildir. Memleket asayişi bakımından bir müdafaa davranışından ibarettir. Bu beyanlardaki çelişmeleri o gün Menderes'in içinde bulunduğu şartların havasıyla izah etmek en doğrusudur. Bir teşkilat veya teşebbüsü hem partinin bir parçası hem parti dışı vatandaşların da katıldığı teşkilat, hele bir asayiş kuvveti saymak elbette ki çelişmeliydi. Hele vatan cephesinin bir asayiş kuvveti oluşu. Ancak bu konuyu burada biz 1958 ve sonrasının muhalefeti önemli ilgilendiren ve iktidarın bel bağladığı çabalardan biri olarak bu kadarla belirtmekteyiz. Etmekle yetiniyoruz. İlk hedefler beyannamesi. 1958-1960 arası İnönü için artık bir son hazırlık devri olarak geçti. 1960'ta seçimlere gidileceği iyice belli olmuştu. İki taraf arasında kıran kırana bir mücadele başladı. Tebliğler, nutuklar, geziler, karşılıklı ithamlar, boğuşmalar, buhranlarla geçen bir devre başladı. İki tarafın da suçlamaları şiddetliydi. Mesela Demokrat Parti Meclis Grubu 2 Ağustos 1958 tarihli bildirisinde şu dili kullanır. Cumhuriyet Halk Partisi idarecileri meclis ve hükümetin meşruiyet ve istikrarını şiddet yoluyla tahrip etmenin mümkün, hatta lazım olduğu kanaatini uyandırmaya müncer olacak çok tehlikeli bir yola girmişlerdir. Bu sözler kısaca Cumhuriyet Halk Partisi ihtilal hazırlıyor demektir. Ama bu partinin ihtilal hazırlamasından ziyade karşı taraf bu vehim içinde bir takım tedbirler hazırlamak istidadını gösteriyordu. CHP'nin de korktuğu hep bu değil miydi? Halk ihtilali, otoriter demokrasi, vatan cephesi filan derken bir gün bir olup bittiyle DP acaba ne kararlara varırdı? Bütün endişeler kaynağı buydu. Grubun bildirisi şöyle devam ediyordu. Meclisin manevi itibar ve nüfuzunu kırmak, teşrii devreyi zorlamalarla sakatlamaya çalışmak, meclis içi ve meclis dışı manevralarla meclis kararına inkiyat demek olan demokratik idareyi felce uğratmak ve ekseriyet üzerindeki emellerini, ekaliyetin tahakkümünü tesis etmek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin istisale çalıştığı hususlardır. Suçlamalar ağırdı. Ama bu suçlamalar neye dayanıyordu? Bu dayanaklar grup bildirisinde açıklanmış değildi. Devlet Başkanı Celal Bayar ise bilhassa 1957 seçimleriyle beraber aktif parti politikasının tamamen içindeydi. Mesela onun 29 Kasım 1958 günü Çorlu'daki nutkunda sarf ettiği sözler dikkat çekicidir. Kıskançlar, dış yardımı istemeyenler, milli kalkınmayı istemeyenlerdir. Milli kalkınmaya mani olmak isteyenler, milli irade karşısında karınca gibi ezileceklerdir. Milli kalkınmayı istemeyen olabilir miydi? O halde ayaklar altında karınca gibi ezilecekler kimlerdi? Bu arada Menderes'in "Bu demokrasi değildir, bu bir kan davasıdır" sözleri de sık sık tekrarlanıyordu. Hülasa 1958'den 1959'a bütün cepheleriyle Türkiye aşırı bir ruhi gerginlik içine girdi. 1959 yılının ilk ayının önemli ilk hadisesi ise CHP'nin 14. kurultayı oldu. Bu kurultay Cumhuriyet Halk Partisi ile DP'den ayrılan Hürriyet Partisi'nin de CHP'ye İltihakını takip eden ilk kongre olduğu için ayrıca önemliydi. Kongreye 1474 delege katıldı ve mihverinden fırlayan meselelerin yerlerine oturtulması çareleri üzerinde çalışılacağı ilan olundu. Fakat memlekette hava gergindi. Halk ve hele basın bölünmüştü. Besleme denilen gazeteler itibarsız fakat aşırı hınçlıydılar. Hatta kongreden pek az önce İnönü 29 Kasım 1958'de Isparta'daki konuşmasında bu duruma şöyle işaret etmişti. 31 Mart hadisesi bilindiği gibi 31 Mart 1909'da Hürriyet ve Meşrutiyet'e karşı ve İttihad-ı Muhammedi Fırkası lideri Derviş Vahdettin'in Volkan isimli gazetesinin İstanbul'daki bir kısım askeri birlikte isyana sevk ettiği harekettir. Kongredeki sözler söylenirken o isyana karışanlardan biri olan Said-i Kürdi bu sefer Said-i Nursi ismiyle Isparta'da ihtiram görüyordu. Tahrik eden basın cinsinden gazeteler Ehli Salip tahrikiyle Demokrat Parti Genel Başkanı'nın etrafındadır. 31 Mart'a mani olmak için çırpınan gazeteler Demokrat Parti Genel Başkanı'nın karşısındadırlar. 31 Mart dini siyasete alet eden bir irtica hareketidir. Bugün dini siyasete alet eden irtica hareketi bizleri Ehli Salip olarak ilan eden zihniyettir. Hülasa kurultay hareketli bir hava içinde açıldı. Basın sahasında olduğu gibi radyo içinde İnönü şikayetleri vardı ve kongrenin kararları da resmi radyoda yayınlanmayacaktı. Bu vaziyeti İnönü 13-11-1958'de Siirt'teki konuşmasında şöyle belirtmişti. bir daha sabit olmuştur ki devlet müessesesi olan radyo, vatandaşı sövme ve ona karşı iftira yardımcılığını yapmak gibi kanun ve insanlık dışında bir rolü bilerek yapmaktadır. Hülasa İnönü kongreye belirli bir takım prensiplerle ve kararlı olarak geliyordu. Mesela kongreden pek az önce ve 7-12-1958 günü Antep'te Halk Partililerle yaptığı bir sohbet konuşmasında şöyle demişti. Şiddet yoluna gidenler ya gereken yola geleceklerdir yahut da İnönü'nün canını alacaklardır. Böylece artık her şey sonun başlangıcını gösteriyordu. Kongrenin ilgili komisyonlarında günün ve devrin ana davaları tespit edildi. Kongreden geçtikten sonra bu ana davalar ilk hedefler beyannamesinde yer aldılar. Bu ana davalar şunlardı. 1. Eşit muamele. 2. İkinci meclis. 3. Anayasa Mahkemesi. 4. Nispi temsil usulü. 5. Yüksek Hakimler Şurası'nın kurulması. 6. Memurlar Kanunu'nun düzeltilmesi. 7. Baskıdan uzak tutulan bir basın rejiminin kurulması. 8. Üniversite muhtariyeti. 9. Sosyal güven ve sosyal adalet esaslarının anayasa teminatına alınması. 10. Yüksek İktisat Şurası'nın kurulması. Dikkat edilince görüleceği gibi burada yer alan bir kısım prensipler 27 Mayıs ihtilalinin getirdiği anayasada yer alan prensiplerdir. Bu arada İktisat Şurası'nı da plan dairesi olarak almalıdır. Görüldüğüne göre bu ilk hedefler ihtilacı tedbirler değildi ve bizim bu cildin daha baş kısımlarında vermeye çalıştığımız ve İnönü'nün siyasi stratejisinin esasları olarak işlediğimiz prensiplere de uymaktaydı. Kongre, CHP iktidara gelince bu davaları tahakkuk ettireceğini vaat ediyordu. Kurultayın bir neticesi de kongreden bir süre sonra Genel Sekreter Kasım Güley'in Genel Sekreterlikten istifası oldu. Bu bir sıra dedikoduları da davet etti. Ama İnönü'nün artık Güley'le çalışmayacağı anlaşılıyordu. Partinin yeni idare heyeti şöyle teşekkül etti. Genel Sekreter Kasım Gülek, Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Öztrak, Kemal Satır, Merkez İdare Kurulu Kemali Beyazıt, Sırrı Atalay, Emin Paksüt, Turhan Feyzoğlu, Osman Ali Şiroğlu, Turgut Göle, Turan Güneş, daha sonra Kasım Gülek istifaya mecbur olunca 29.9.1959'da yerine İsmail Rüştü Aksal seçildi. Partinin 14. kurultayı 1959'a girilirken bu hava içinde çalıştı ve dağıldı. Artık vatan sathında keskin bir siyasi çarpışma başlıyordu. Savaş başlıyor. 14 Temmuz 1958'de Bağdat'ta patlayan ihtilalin bizim dış siyasetimizde ve siyasi hayatımızda beklenmeyen tepkileri olmuştur. Bu tepkilerin dış siyasetle ilgili olanları bu cildin 1950-1960 arasında dış siyaset gelişmeleri bahsinde etrafıyla incelenmişti. İç siyasete gelince öyle sanıyorum ki Türkiye'nin iç siyaset mücadelelerinde ihtilal sözleri ve kompleksleri bilhassa o tarihten sonra bir takım vesilelerle kendini hissettirmiştir. Bu itibarla 1959 ortasından sonra Türkiye, bizim yakın tarihimizin en hararetli siyasi mücadelelerine sahne oldu. Düello bilhassa Adnan Menderes'in Balıkesir ve İzmit nutuklarıyla açıldı. Eğer ihtilal olmasaydı öyle denebilir ki 1960 seçim mücadelesi de bu nutuklarla açılmış olacaktı. Demokrat Parti Başkanı olarak Adnan Menderes bu alevlenen savaşın ilk konuşmasını 6 Eylül 1958'de Balıkesir'de yaptı. Sonra da 21 Eylül 1958'de İzmir'de konuştu. Her iki şehirdeki konuşmaları bütün cepheleriyle mühimdir. Bilhassa aksettirdikleri ruh hali bakımından. Evvela Balıkesir nutkundan bazı parçalar verelim. Bu memlekette yaratılmak istenen ihtilal havasını, bunu besleyen uğursuz zihniyetle beraber bertaraf etmenin imkanlarını evvela biz memleketimizi aydınlatmak yoluyla temin edeceğiz. Onların niyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi denen Aziz Kabe'yi itibardan düşürmek ve memlekete işte meclis de kalmamıştır diyerek ellerini kollarını sallaya sallaya seçimlerin semtine dahi uğramadan iktidara gelivermektir. 3-5 siyaset muhterisi ihtilalin ne vakit bir hak olduğu hakkında 3-5 kelimeyi bir araya getirerek çatık kaşları ve asık suratları ile içlerinin zehrini sanki bir deva imiş gibi millete dökmek istiyorlar. Irak'ı misal göstererek ve gazetelerinde milleti mütemadiyen tahrik ederek adeta bunları öldürecek bir sergerde bir serseri çıkmayacak mı demektedirler. Biz onların bu meşru maksadını seziyoruz. Allah'tan dilerim bunun tezahürü bir yerden belirmesin ve o zaman bu yaptıklarının hesabını ödemek mecburiyetinde kalacaklardır. Onlara göre Irak'ta da ihtilalden evvel halkın nefretine maruz bir idare vardı ve o idarenin başında bulunanların katledilmeleri lazımdı ve neticede öyle oldu. Bizim memleketimizde de vaziyet aynıdır ve binaenaleyh bu iktidar her çareye başvurularak ihtilallere ve suikastlere de gidilerek yere vurulmalıdır. Açık konuşuyorum, onların açıklıkla söylemedikleri işte budur. Ondan sonra bir serserinin çıkmasını ve bir ihtilalin vuku bulmasını veya bir takım suikastlerin tertibini müzayede veya münakaşaya çıkarmak suretiyle tahriklerini son küstahlık haddine kadar götürmüşlerdir. Bir zamanlar Atatürk'e dahi suikastler tertip edilmişti ama buna cüret edenlerin idam sehpalarına can verdiklerini hatırlasınlar. Bu sözler, bu konuşmalar siyasi bir nutuk, siyasi bir polemik olmaktan ziyade tedirgin, huzursuz ve yönünü kaybetmiş bir ruhun iç tepkilerinden başka nasıl izah edilebilir? İnönü mü ihtilal hazırlayacaktı? İnönü mü suikastler tertip edecekti? Bunlar nasıl düşünülebilirdi? Hele bir Anadolu şehrinin meydanlarında etrafı saran on binlerce insana nasıl söylenebilirdi? Halkı tenvir herhalde bu değildi. İşler nereye gidiyordu, nerelere sürükleniyordu ve asıl önemlisi Menderes nereye, hangi ruhi komplekslere gidiyordu? Bunlar öyle sorulardır ki iş neresinden tutulsa o günlerde Türkiye'de siyasi mücadelenin artık dengesini ve yönünü kaybettiği, böyle kompleksler içinde yürütülecek ve yöneltilecek idarenin er geç bir katastrofa gideceği şeklinde cevaplandırılabilirdi. Evet, kompleks ve kompleksler. Hele Irak ihtilalinden sonra bu ruh hali bütün iktidar liderlerinin değilse bile bilhassa Menderes'in şuur altında gittikçe artan bir zindelikle etkilerini daima muhafaza etmiştir. Sonra bu suikastler, idamlar, sehpalar vesaire niçin boyuna dile geliyordu? Bu belirtiler karanlıkta korkan insanların kendine cesaret vermek için kendi kendine bağırıp çağırmalar gibi masum şeyler olamazdı. Bu insanların şuur altında belli ki bir takım müphem kıpırtılar vardı. Hele Menderes'in iç aleminde muhakkak bir şeyler çarpışıyordu. Halbuki etrafı her gittiği yerde binlerce, on binlerce insanlar tarafından sarılıp duruyordu. Alkışlar gökleri sarsıyordu. Ama öyle sanıyorum ki bu işli ve ruh sezgileri kuvvetli adam bir şeyler hissediyor, bir şeylerden korkuyordu. Bütün bu kalabalıklar içinde yalnızdı da. Çünkü sokak kalabalığı demek arkadaş demek değildir. İnsanla içten ve inançla kader birliği yapan kader yolcusu demek değildir. Kalabalık bugün bunun, yarın onun peşinden koşabilir, etrafında toplanabilirdi. İnönü, Menderes'in Balıkesir nutkunu kısaca ve mazideki bir hatırayı işaret ederek cevaplandırdı. 9 Eylül günü biz, muzaffer orduların başında İzmir'e girerken, boynumuzda padişahın idam fermanını da beraber taşıyorduk. 27. ayrımın sonu sayfa 370.